Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün Özlem Özülker benimle beraber. Etiyopya'da doğan Özlem, Sufi kökenli bir aileden gelen bir diplomat kızı. Erken yaşlarda büyük babası tarafından maneviyat ve iyileşme yoluna başlatılmış. Fizyoloji ve zihin hakkındaki bilgisi, yoga ve yaşam bilimi Ayurveda ile derinleşmiş. Belirli sağlık sorunları olan hastalar üzerinde çalışırken, refleksoloji, craniosacral terapi, marma noktası terapisi ve fizyolojinin enerjik sistemi hakkında eğitim alarak anatomi bilgisini derinleştirmiş. Hayatının ileri aşamalarında ise şamanik alem ile tanışmış. Bu çalışmalar eşliğinde bağlantısı derinleşmiş ve doğanın eşsiz dilini öğrenme şansına erişmiş. Özlem, yolculuğunu keyifle üstüne giyen, duruşu, sözleri ve yaydığı enerjiyle doğanın eşsiz dinginliğini bizlere ulaştıran kıymetli bir dostum, kaynağım. Özlem ile evrenin genişlemesi ve dönüşümünden hayvanlarla iletişime, iletişimden yaratıcılığa, gönülden gönüle sohbet ettik. Özlem hakkında bilgi edinmek isterseniz @özlemozulker Instagram hesabını izleyebilirsiniz. Evet, Özlemcim, hoş geldin.
Hoş buldum.
Ta Bodrumlardan bize alan açtığın için çok teşekkür ederim. Halen daha çok özel bir dönemin içinden geçmekteyiz. Ben de bu dönemde podcastlere birazcık ağırlık verdim ki sizlerin mesajlarınızı daha hızlı şekilde iletebileyim. Ve bu dönem benim en çok kullandığım aracım, eminim birçok insan için öyledir. Kadim bilgiler ve doğanın erdemli lisanı ve bu iki konuda da kendine uzun zaman niyet etmiş, kendini gerçekleştirmeye ve bu bilgilere niyet etmiş bir insan olarak seninle sohbet etmek bana keyif veriyor şu anda. Seninle konuştuğumuzda birkaç konu üzerinden gidelim dedin sen de, yani ben sana sorduğumda birkaç tane başlık verdin. Onların üzerinden geçelim isteyeceğim çünkü bunların her birinin algısı anda anında hepimizde dönüşüyor ve o dönüşümü senin eşliğinde anlamlandırmaktan geçelim istiyorum bu podcastimizde. İlk başta bahsettiğimiz şey aslında evrenin genişlemesi ve dönüşmesi ve zaman kavramı aslında bununla beraber. Hepimiz zamanın da dönüştüğü, kavramların dönüştüğü bir alandayız. Senin süzgecinden alalım. Evrenin gelişmesi, genişlemesi ve dönüşümü nasıl oluyor?
Ah, evet, yani çok derin bir konu. Tabii ki çok böyle özet geçecek olursak. Aslında hala keşfedilmekte, keşfolunmakta olan da bir konu bu bir taraftan. Yani birçok açıdan, hani manevi, ruhsal açıdan çok tamamen gelişmiş ve uyanmış bir varlık veya toplumlar için bu konu çok daha kolay cevap bulacakken, bilimsel olarak hala aslında evrenin, yani bir kere bir ruh taşıdığımız bilgisi, ruhun tarifi, tanımı daha hala yeni yapılmaya çalışılıyor. Ve evrenin de canlı bir varlık olarak aslında onun da gelişmeye ve genişlemeye devam ettiği üzerinde duruluyor ve oraya bakılıyor. Dolayısıyla hani orada bir evren sonsuz diyoruz hep ama bir yandan da aslında da o da gelişmeye ve büyümeye ve bizle beraber de bizim de karşılıklı birbirimize o genişlemenin sürecinde bir etkimiz olduğu söyleniyor. Tabii ki biz hani mikro makro kozmos açısından da bakarsak aslında evrenin buradaki küçük bir daha küçük çaplı bir kopyası mı diyeyim artık hani aynası mı diyeyim eşi benzerim eşi mi diyeyim sonuçta aynıyız biriz ve bizim de sonuçta içimize girdiğin zaman katman katman boşluk alanına geliyorsun ve orada da yine o sonsuzluğa varıyorsun. Buradaki genişlemeden kasıt bir yandan da aslında bilincin genişlemesi ve bedenimizin o genişlemeye uyumlu bir yaşam haline de geçmesi. Her şeyimizle hem düşünce hem kullandığımız dil, niyetimiz, hal hareketimiz, beslenmemiz, nereden ne şekilde beslendiğimiz aslında veya besinlerin her bir besinin özünün aslında neye dayandığı, özünde ne olduğu yani besinin. Mesela işte en katı formda bile yediğimiz her şey işte doğada yetişen, toprakta yetişen mesela bütün bitkiler, sebzeler, her şey bütün evrenin kozmik bilgisini ve besinini devamlı gece gündüz içlerine çekiyorlar, emiyorlar. Bir alıcı anten gibiler ve biz onları yiyerek aslında bütün evrenin yine o sonsuzun içimize almış oluyoruz. Dolayısıyla yine aslında besin dediğimiz şey bizim sadece fizyolojiyi beslemek değil, bilinci açabilmek ve açık tutabilmek ve genişletmek. Ve oradaki o genişlemeden kasıt da iki boyutlu yine. Bir tanesi bedeni dediğim gibi o sonsuzluğa ve o ruhun frekansına, ruhun boyutuna uyumlamak. Dolayısıyla ona göre daha arı ve duru saflaştırmak diyeyim.
Hı hı.
Arındırmak ve o şekilde beslemek. Diğeri de ruhun da aslında içinden geçtiği bir tekamül var. Ruh da tekamül etmeye devam ediyor. Oraları daha hala dediğim gibi keşfolunan bir alan ve bölüm. Fakat bütün yaşam aslında bir bütün olarak evrilmeye devam ediyor hep beraber. Ve böyle bakınca tabii küçücük dar çerçevelerimizin içinden de biraz çıkmış oluyoruz. Günlük hayatımızın kaygısı ve korkusu ve endişesi. Eyvah işte şu gücü bilmem ne geldi başıma, işte Covid geldi, eve tıkıldım, ne bileyim. çocuğumun okulunu ne yapacağım, o mu bu mu, nereye yerleştireceğim, şu bu 80 tane sorunun içinde hani dolar mı yükseliyor bilmem ne mi falan derken hani böyle aslında bütün evrenin büyük tablo açısından bakınca böyle ve onun böyle bir spiral şeklinde bir dönüşü var bu arada o evrimleşmenin. Öyle de bir hareket var. O spiral şekli de zaten sembol olarak bizim evrimleşme sürecimizi ifade ediyor. Ve böyle bütün galaksi, her şey bir tekamül, gelişim, değişim, dönüşüm ve hareket halinde devamlı. Biz de şu anda onun hakikaten çok böyle hakikaten özel bir yerindeyiz diyeyim. Özel bir yerindeyiz ve şunu hissediyorum. Ara ara insana ve belki de bütün varlıklara böyle tekrardan bir niyetini resetleme, gözden geçirme, niye burada olduğunu, neden gelmiş olduğunu tekrar hatırlamak üzere bir şans veriliyor, bir alan açılıyor, bir portal gibi bir alan açılıyor ve şu anda da öyle bir dönemden geçiyoruz. Tekrar böyle bir sanki dünyaya yeniden doğacak olsan ama şu anda daha bilinçli bir şekilde sanki ruhun bedenlenecek olsa hani nasıl bir niyetle gelmek isterdin gibi bir alandan geçtiğimizi hissediyorum ve bu da mesela yine o gelişimin bir genişlemenin bir ifadesi olarak anlatabilirim.
Evet, her şeyin genişlediği, dönüştüğü, aslında bir bütünün bir parçası olduğumuzu anımsadığımız özel dönemlerde, bu dönemde özellikle, yani bence herkes bu farkındalıktan geçiyor. İster istemez küçük dünyamız ve zihnimize girsek de büyük bir sistemin bir parçası olarak biz de kabımızı genişlettiğimiz, söylemimizi, yaşama bakış açımızı, nerede nasıl yaşamak istediğimizi, bedenimize giren çıkanın nasıl etkilediğini aslında daha derin dinleme, senin de yaptığın çalışmalarda olduğun gibi bir daha derin dinleme bir alanına geçtiğimizde daha derin bir bağ kurduğumuz kendimizle bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemde de bir de şu anda da mesela kapı çaldı ve köpeğim geldi. Benim bugüne kadar hiç böyle yaşamımda bir hayvan, daimi yaşadığım bir varlık olmamıştı. Benim gibi dünya çapında bir sürü aile ilk defa köpek ve hayvan edindi evlerinde. Hayvanlarla iletişimlerini de derinleştirdikleri bir döneme girdiler. Bu hayvanlarla iletişim nedir? Çünkü senin doğayla olan alakanı biliyorum ve hayvanlarla olan şeyini de biliyorum. Bu hayvanlarla iletişim bize ne değer katıyor? Bu esneme döneminde nereye kadar esnememize fayda sağlıyor sence?
Şimdi evet, bu hayvanlar alemi hep aslında birlikte yaşadığımız varlıklar onlarda. Fakat giderek kendi seslerini daha çok duyurmaya başladılar bu dönem. Bir öyle bir şey var. Benim de 2,5 sene önce ilk defa bir evcil bir hayvanım oldu. Çünkü ben de sürekli işte dünyayı dolaştığım için. Ve o kedinin gelmesiyle beraber bir hayvan fısıldayıcısıyla tanıştım. Ve hayvanlarla iletişim kurmayı öğretti bana, eğitimini verdi. Ondan sonra yepyeni bir vizyon açıldı. Bunu aslında doğal içgüdüsel olarak yapıyoruz zaten hepimiz bir şekilde. Fakat daha da spesifize bir şekilde, daha da birebir mesajlar alacak ve kelimeleri işletecek, işitecek bir alan açtı. O boyutunu bilmiyordum mesela, o kadar öyle birebir çok spesifik mesajlar alınabileceğini. Şimdi hayvanlar da bitkiler gibi aslında, evet, insan aslında bir akıl taşıyan bir varlık olarak hepsinin içinde en üstünü sayılıyor her zaman. Fakat bir yandan da bir nefs, bir ego taşıdığımız için o bizim bakışımızı çok daraltıyor bir noktada. Yani ancak aklımız tekamül ettiğinde ve ruha hizmet ettiğinde gerçekten geniş vizyona açılabiliyoruz. Hayvan ve bitkilerde o ego olmadığı için onlar daha geniş çerçeveyi zaten görebiliyorlar bir kere. Dolayısıyla hayvanlarla iletişimde bir kere onlarla böyle niyet olarak bir bağlanılıyor iletişim kurarken. Ve çok çeşitli şekilde mesajlarını iletebiliyorlar. İşte ister bir vizyon olarak gelsin, içgörü, bir his, bir görüntü, bir tat, herhangi bir şey olarak o mesajlarını iletiyorlar. Ve sonra onlarla böyle bir bağlantıya geçtiğinde bir kere tek tek hani evcil hayvanımla konuşayım diye bu şey yok, bu bilgi yok. Hani işte kedimin acaba şimdi keyfi yerinde mi, köpeğim acaba canına çekiyor, bunun ötesinde hayvan kolektif bilincine bağlanmak ve onların geniş vizyonuna bağlanarak insanlık için ve bütün dünyanın şu anda dünyadaki yaşam için onların da bir işbirliği yapmak için aslında onlarla bağ kuruyoruz ve bizlere içine gireceğimiz dönem hakkında veya şu anda hali hazırda nelere birazcık daha dikkat vermemizin iyi olacağını, nerelerimizi biraz daha terbiye etmemizin şu anda ve hangi yollarla hatta terbiye etmemizin iyi olacağına dair çok önemli bilgiler veriyorlar. Bunları bir kere alıyoruz. Mesela 2,5 sene önce bu eğitimi aldığımda dünya büyük bir salgın geçirecek, bir salgın dönemine gireceksiniz. Şimdiden tedbirinizi alın, arınmaya başlayın. Bilhassa sularla olan ilişkinizi geliştirin. suyunuzu temizleyin, bedeninizin suyunu temizleyin ve dünyanın sularını temizleyin. Akış oradan gerçekleşecek ve bir salgın geçireceksiniz ve böyle birazcık bir hafif bir kıtlık dönemi gibi bir şey de olabilir. Şey olun, panik olmayın, sadece dediğimiz gibi hani kanallarınızı arındırın, şimdiden başlayın ve biz de bunun için, size destek için buradayız. Sevgi ve güven kanalını da size şey alanı tutmak ve hatırlatmak için diye mesaj gelmişti o eğitimde mesela. Sene 2018.
Wow. Hiç söylemedin kız bunu bize. İnsan yani, bir uyarır arkadaşlarına.
Şaka yapayım. İşte eğitim olurken bir test sürüşü gibi tabii hani o sırada. Ama şimdi bugün anlıyorum. Okey. Şimdi gelen mesajları valla ona göre dinliyorum resmen. Mesela bir örnek. Hı hı. Çok spesifik şeyler söylüyorlar gerçekten. Çok kıymetli ve ondan sonra da o koşulsuz sevgiyle ilgili bizim daha yumuşayabilmemiz ve korku alanına kapılmamamız için de çok büyük yardımları var. Onların hem varlıkları hem de böyle kurulan iletişim ve hayvanlarla iletişim her kuruşumda veya bir arkadaşım kendi hayvanıyla konuşmamı istediği vakit ilk söyledikleri şey, lütfen söyle, herkes bu dili artık öğrensin. Bizimle birebir iletişim kurulsun. Buna ihtiyacınız olacak.
Nasıl bir prosesti bu? Meraktan soruyorum. Hani ilgi duyanlar şu anda seni dinleyince, vay ben de böyle bir şeyin parçası olmak istiyorum diyenler.
Bir iki günlük bir eğitimden geçiyorsun. Oradaki inceliklerini öğreniyorsun. Bol bol pratik yapıyorsun ve hayvanla iletişim kurarken gerçekten hayvanın sesini duyduğundan emin olman için orada sağlamalar yapıyoruz bol bol. Hı hı. Hani çünkü hani bir dakika şu benim kafamdan uydurduğum mu, zihnimin sesi mi, o mu bu mu diye hani şüphe duymaman için çok sağlama yapılıyor. Ve inceliklerini öğreniyorsun o dilin, o nasıl iletişim kuracağının gibi. İki günde öğrenilen şey.
Türkiye'de var bu eğitim yani.
Valla Türkiye'de yok.
Ben
Fransız bir işte o hayvan sıfırsızlığı kadından aldım eğitimi. Fakat şimdi kendim eğitmenlik eğitimini almaya başlıyorum.
Oh şahane. Olacak yani o zaman. Ülkemizde de bunu yapacağız. Süper.
Evet, başlıyor. Aynen.
Valla ben de çok merak ederim. Yani arada bir yani en çok merak ettiğim şeylerden biri, çünkü Maze benim köpeğimin adı. Zihninden ne geçiyor? Eminim bir sürü evcil hayvan sahibi şimdi şöyle düşünüyor, böyle bakıyor falan gibi yorum yapıyordur. Onun ötesinde hissedebilmek ve verdikleri mesajı almayı çok arzu ederim. Ve aynı zamanda hani Covid'de de ilk kapandığımız dönemde de hepimiz fark ettik herhalde, dünya çapında bütün doğa coştu bizler evdeyken. Hayvanlar bizlere ait mekanları kendi mekanları olarak edindi. Aslında o bize ne kadar onlarla ahenk içinde var olmamız gerektiğini anımsatan bir uyarı oldu diye hatırlıyorum ben o dönemi. Hep öyle taşımak istiyorum içimde.
Nasıl?
Evet. Peki hayvanlarla iletişim derken biz de birer hayvanız. Ama dediğin gibi egosu olan, zihni çalışan, daha çok zihinden hareket eden bir hayvanız. Bizlerin arasındaki iletişim neye dönüşebilir? İletişim nedir?
İletişim nedir? Bizlerin yani insanlar arasındaki.
İnsanlar, evet.
Vallahi önce inşallah bu işte şiddetsiz iletişim haline geçersek, o da yine önce bir, yani bu inanılmaz bir şey. Hakikaten bizim en temel ve en güçlü özelliğimiz iletişim kurmak. Sözlü de iletişim kurabilmek. Ve telepatik iletişimimiz de sonuçta çok canlı ve güçlü aslında. Hiçbirini kullanmıyoruz. Yani doğru düzgün ya yanlış anlaşılıyor hep, şiddet içeriyor. Dinlemiyor doğru düzgün, kendi kafasının içinde telepatik iletişimi duysa bile tam güvenmiyor, tam kullanılmıyor. Bugün bütün WhatsApp'ı, telefonu bilmem neyi her şeyi kaldırsan böyle kala kalır insanlar hani.
Kesinlikle şu anda artık bir uzvumuz gibi zaten o.
Aynen yani halbuki birbirimizi inanılmaz duyabilme yani bu telefonlar ve her şey aslında bütün bilgisayar telefon bütün dışarıdaki teknoloji bizim içimizde zaten var olan teknolojinin uzantısı ve bir aynası, yani olduğu için bu olabilmiş. Oraya hiç bakılmıyor ve safi dışarıya bağımlı kalınmış vaziyette. Onun için şu anda iletişim en düşük modelini yaşıyor bence şeyde, insanlar arasında maalesef. Fakat demek ki böyle de bir yerden geçmesi gerekiyormuş. Maalesef diyorum ama hani işte bizde onun böyle bir gelişim ve tekrardan yeniyi doğurma aşamasında gelmişiz bu dünyaya. Öncelikle tabii ki insanın bir bütün olarak kendi varlığını tanımasıyla başlayan bir süreç. Yani bir beden taşıyoruz, bedenin yanında ruh da taşıyoruz. İkisinin varlığı ve bilinciyle yola çıktığımızda bir kere iletişim bambaşka bir boyut alıyor ve bir sürü şeyi kişiselleştirmekten de o zaman kişiselleştirmeyi de bırakırız. Daha bir güven gelişir. Daha bir şiddetsiz iletişim gelişir yani. Çünkü şefkat olmadan şiddetsiz iletişim olmuyor ve ruhu tanımadan da kalbe gelmeden de şefkat gelişmiyor. Dolayısıyla bizim ilişkimizin, aramızdaki ilişki, iletişimin gelişebilmesi için ve bunda her şeye yansıması için işte akıl ve kalbin birbiriyle uyumlu hale gelmesi lazım. İşbirliği yapıyor olmaları lazım. Sadece akıl gidince sert kalıyor, kesiyor, yıkıyor, kalp yumuşatan, yapıcı olan. Fakat akla da yere geldiğinde ihtiyaç var. Dolayısıyla hani ikisini de o entegre etmeyi ve uyumlamayı öğrendiğimiz vakit ve ikisinin de tabii ki yapısını, yani kalp nedir, kimdir, ne işe yarar, akıl kimdir, ne işe yarar, yerli yerinde o ikisini kullanmayı öğrendiğimiz vakit o zaman beden ve ruh da yerine oturuyor. Ondan sonra bir şeyler olmaya başlayacak.
Evet, ben onu öyle şey diye görüyorum. Hani onların arasındaki ahengi yakaladığımızda ya da dengeyi yakaladığımızda, ikisine de sorduğumuzda belki de. Ben geçen gün mesela çok değer verdiğim bir insanla bir süreçten geçtik ve sessiz kaldığımız bir alanın içerisindeydik. Doğalın da öyle gelişti. Ki normalde benim zihnim orada paniğe kapılır ve abuk subuk kelimelerle alanı doldurma ihtiyacı duyardı. İlk defa dedim ki başka bir yerde duracağım. Hep girdiğim kanala, hep girdiğim alıştığım o samskaraya, o pattern'a girmeyeceğim ve başka bir yerde duracağım dediğim noktada gerçekten iletişimin değiştiğini görüyorsun. Bir de hep kendi içime sordum. Şu anda ben bir şey söylemek istiyor muyum? Söylemem gerekiyor mu? Yani sözlenmesi gereken bir şey varsa bırak sözlensin. Ama illa alanı dolduracağız diye konuşuyorsak kelimelerle ve kendimizi haklı çıkaracağız diye konuşuyorsak işte belki o denge de o. Hem zihne hem kalbe şimdi ben bir şey söylemeli miyim diye sorduktan sonra sözlendirmek.
Aynen, orada işte aklı kullanmış oluyoruz aslında ve nerede susup nerede konuşacağımızın şeysi çıkıyor ortaya gerçekten. Çok çok güzel dedin. Hakikaten de öyle yani, bir durup şöyle gerçekten şu anda bunu söylemem şart mı? O arayı, o boşlukları doldurmak.
Evet, çünkü alışkanlıklar doldurtuyor.
Alışkanlıklar doldurtuyor, evet.
Evet, peki yani şimdi bir de yeni yani ihtiyaçlarımız... Efendim, duyamadım, pardon. Bir şey söyledin, duyamadım, çok özür dilerim.
Yok, devam et sen.
Okay. Yeni ihtiyaçlar ve yeni yaşam tarzları çıkmaya başlıyor bu dönemde. Mesela benim gönlüm, biliyorum ki şehri terk edip daha çok toprakta olduğu ve toprakta yaşadığı bir yaşam tarzını hayal ediyor. Ve bu birçok insanda var olduğunu hissediyorum. En azından benim kendi ekosistemimde böyle bir çağrı olduğunu hissediyorum. Senden bu konuya dair görüşlerini alabilir miyim?
Evet, kesinlikle Toprak ana çağırıyor. Zaten böyle hakikaten bu konuya, bu yola, bilincin yine açılmasına, genişlemesine çok ömrünü vermiş, emek sarf etmiş. Hakikaten dünyanın ileri gelen insanların da söylediği şu anda bu virüs aslında toprak ananın sesi. Toprak anadan gelen bir çağrı. Dolayısıyla virüsü korkutucu ve bizi öldüren bir şey olarak değil de toprak ananın gel yavrum şimdi bak ikimizin de biraz şifaya ihtiyacı var. Biraz iyileşmeye ihtiyacı var. Bir yerlerde böyle bir yıprandık. Gel canım şimdi ben sana ikimizin de tekrar şöyle bir gücümüzü toplamamız için nelere ihtiyacımız olduğunu bir söyleyeceğim diye aslında çok şefkatli bir şekilde bize böyle bir biraz yapılacaklar listesinin vermesinden ibaret bir yandan da. Hani biz onu o konfor alanımızdan çıktığımız için bir ceza ve öldüren bir şey olarak şu anda görüyoruz. Halbuki orada yine bir şefkat, bir toprak ananın sesi var. Dolayısıyla evet doğa ve toprak çağırıyor her şeyden önce. Birçok insan da şu anda böyle biraz onun yollarını aramaya, araştırmaya başladı. Fakat bir yandan da hemencik böyle şehir ortamını bırakıp bir doğaya direkt fiziksel olarak toprağın üstüne çıkamayacak, o geçişi yapamayacak da birçok insan var. Çok çeşitli sebeplerden yani. Dolayısıyla öncelikle sadeleşmek. Yani yaşam tarzının değişiminde gerçekten yine demin söylediğin o iletişimdeki gibi hakikaten bunu kullanmaya şu anda ihtiyacım var mı? İşte parayı neye harcıyoruz? Emeğimizi neye harcıyoruz? Evimizi, yaşam alanlarımızı daha sadeleştirmek, daha bir arındırmak üzerine bir kere bir davet var. Ondan sonra kendi gıdamızı, yani ekolojik doğayı destekleyecek bir, toprak anayı destekleyecek bir yaşam tarzına geçmenin de artık böyle bir zarureti ve aciliyeti söz konusu. Hani o ekosistemi biraz destekleyip, çünkü dışarıdaki ekosistemi desteklemediğimiz zaman kendi ekosistemimiz giderek daha çok hastalanıyor. Zaten o noktada öldürücü hale geliyor ve işte o virüs şey oluyor, korku yaratıyor ve ölümler daha çok oluyor. O ikisinin gelişmesi önemli. Toprağa daha yakın olup kendi gıdamızı yetiştirip bütün o tohumları ekip yiyeceğimiz bütün o besinlerin bütün aşamalarını yaşamak bir kere bizim her tür sağlığımızda, hem akıl hem beden, bir kere topraklanmanın çok büyük bir faydası var. Fiziksel olarak ona temas etmenin, düzenli olarak o statik elektriği boşaltmanın çok büyük bir faydası ve gereği var. Sağlık üzerinde sırf o bile, birçok ilacın bir kere enflamasyonlar gidiyor, işte sindirim sistemi gelişiyor, oluyor bu oluyor, sinir sistemi şu bu, yani ilaç tüketimi dolayısıyla doğal olarak azalmış oluyor. Onun için hani bir fiziksel olarak toprağa çıkmak, fakat çıkamıyorsan da dediğim gibi sadeleşmekle başlayıp ondan sonra da şöyle bir sadece bedenini değil ruhunu da beslemeye. Ve ruhun nasıl beslendiğini de biraz öğrenmeye başlamaya. Çünkü o yeni bir kavram şu an. Birçok insan için. Bir kesim oraya biraz uyanmaya başladı ama birçok insan ruh mu, o ne diyor mesela. Dolayısıyla hani oradan bir başlayıp şehirde kalanlar da buna bakarsa oradan zaten su akacak, yine yolunu bulacak. Ne gerekiyorsa, ne zaman gerekiyorsa kolaylaşacak her şey. Böyle.
Çok doğru. Ve aslında bu sadeleşme süreci de ister istemez yaratıcı zekamızı kullanmamızı gerektiriyor. Çünkü çok alıştığımız, bildiğimiz bir sistem değil. Biz aldığımız, tükettiğimiz, birilerinin bizim tüketimimiz için her şeyi ürettiği sistemlerin içine doğduk. Ve kendi yaşam modellerimizi yaratabilmemiz için de birazcık yaratıcı olmamız gerekiyor, değil mi?
Kesinlikle.
O yaratıcılığa dair, çünkü yaratıcılık en önemli şeylerden biri olarak çıkıyor. Daha teknik konulardan baktığımızda da teknolojinin gelişmesiyle beraber gelecekteki iş modellerini incelediğimizde makinenin yapmadığı, tek şey aslında insanın yaratıcılığı. Üreten biziz. Bugün yaşadığımız dünyanın bütün sorumluluğu bizim yaratıcılığımızın eseri. Bu şekilde geliştirmişiz. Şükür ki olmuş her şey olması gerektiği gibi. Ama bugün yeni bir yaratıcılık damarını uyandırmamız gereken bir dönemdeyiz. Yaratıcılığa dair senin görüşlerini rica edebilir miyim?
Yaratıcılık çok mesela zihinsel bir süreç olarak algılanan bir şey veya ifade olunan bir şey. Fakat aslında o da yine bir doğum, gerçekleşen bir doğum. Hepimiz sonuçta o yaratıcılık kanalıyla bu dünyaya geldik, işte bedenlendik. Ve bütün fikirler, ilhamlar, sezgiler, bunların hepsi de yine aynı şekilde yaratıcılık kanalıyla doğuyor aslında. Dolayısıyla hepsi bir doğum süreci. Ve hepsi rahimden geçiyor dolayısıyla. Dolayısıyla bilhassa bir kadının rahminin sağlığı ve temizliği onun yaratıcılığının canlı kalmasına ve yaratıcı ifadeyi korkusuzca, rahatlıkla ifade edebilmesine, onun akıtabilmesine çok büyük destek ve bütün doğumhane çünkü rahim. Hı hı. Ve erkekte de aynı şekilde, onun da yine hem alt karnında hem de kalbinde o rahim. Dolayısıyla kalbiyle olan bağlantısı ve doğayla olan bağlantısı erkekte de yaratıcılık kanalını aktif tutan şey. Ve kadının da yine rahmi, sonuçta doğumhanemiz yine toprak ana oluyor sonuçta. Hı hı. Dolayısıyla aslında bütün doğada sürekli canlı olan o doğum kanalı bilincinin bizde de aktif olabilmesi. Nasıl hani doğa çekinmiyorsa, korkmuyorsa veya nerede ne zaman duracaksa, ne zaman ne kadar o bolluk bereket şeysini nasıl ayarlıyorsa, hani biz de oraya tamamen bağlandığımızda ve güvenerek oraya teslim olduğumuzda o kanala, bütün hayatımızdaki bütün yaratımlar çok daha korkusuz bir yerden ve özgürce akabilir ve daha yapıcı bir ifade de olur. Şimdi yaratıcılık aslında tamamen yaratıcı kaynağı, kaynakla bağlantı kurmak. Kaynakla bağlantı kuruyorsun. Orayı bir dinliyorsun. Dolayısıyla derin dinleyiş var orada. Hı hı. Dinlediğine güveniyorsun. Duyduğuna güveniyorsun. Ondan sonra da onu alıp, o sırada çünkü vizyonlar gelip, ilhamlar, dediğim gibi aldığın ilhamlara, aldığın gelen fikirlere, o dinleme sırasında ve o kaynakla bağ kurduğumuz sırada o gelen bütün ilhamlara güvenerek onları da herkesin bir doğduğu zaman aslında bu dünyaya getirdiği bir yaratıcı ifade kanalı var bu arada.
Okay.
Ve mümkün mertebe mesela bizim Orta Asya şamanik kültürümüze göre her insanın o doğarken getirdiği yaratıcı kanal, yetenek diyorlar ona. O yeteneğini keşfetmesi çok önemli deniyor. Ve doğal olarak hani zaten bunu birçok insan hayatının içinde bulabiliyor. Doğal olarak yöneldiğin bir şeyler olabiliyor mesela. Çekildiğin veya bir şey yaparken çok büyük zevk aldığın veya bir şey yaparken dinlendiğin resmen onun içinde. Yani böyle seni yaparken yorulmadığın, doğal olarak onun senden aktığı şeyler biraz o yetenek oluyor gibi. Fakat bunu şamanlara gidip danışıp sonra da biliyorsun.
Aa, süper.
Ve böyle bir tanıdıklarım da var. Bizim Asu Mansur vardır mesela, kitapları şey yapan. Onun eşi Cenk ona bakıyor. Ateşten okuyor şeyi. Yeteneğini okuyor insanların.
Ay şahane. Çocukken aslında keşke bunlar okunsa da bütün kocaman bir ömür onu arayarak geçiyor çünkü sonra.
Kararın neresinden dönersen kar diye bakıp şey yapılabiliyor. Fakat yani bu fakat kendiliğinden de yeteneğini yani bana baktılar işte mesela. Dediler ki hani benim şeyim, yeteneğim simyaymış. Ve direkt doğa elementleriyle çalışmak. Yani benim böyle direkt oradan yürümem lazım ki zaten.
Bütün bir ömür onunla geçirdin zaten.
Onunla. Gibi o yaratıcı şeyi kaynaktan gelen bütün ilhamı yeteneğinle ifade etmek. Bazısında ses oluyor, bazısında yazı oluyor. Ne bileyim, o kadar çeşitli şey oluyor ki, elini kullanarak olabiliyor, bedenini kullanarak olabiliyor. Bin çeşit şey olabiliyor yani. Gibi. Sonra da onu zaten yaratıcı kaynakla bağ kurularak o ifade çıktığı vakit çok yıkıcı bir tarafa genellikle gitmiyor. Eğer araya çok böyle bir bir hat girmiyorsa.
Hı hı.
Böyle gerçekten bir dengesizleşmediyse sistem. Hani o genellikle şeye hizmet ediyor.
Aslında kullanıcılarla alakalı baktığın zaman mesela Facebook da bence son derece yaratıcı bir icattı. Hepimizi bağlayacak dünya çapında, yani şu anda da benim benzerim, yaşama benzeri bakan insanları bulabilmem için inanılmaz bir resource, bir kaynak baktığın zaman. Ama kullanıcı devreye girdiğinde ve data gibi, işte onları predict edemiyorlar, yaratım esnasında onları göremiyorsun. Ne yazık ki yani hiçbir buluşun, hiçbir yaratıcılığın bence kötü bir niyeti yok.
Her tür şey var işte orada. Yani aydınlık da var, gölge ve karanlık da var hakikaten. Ve ikisi de bir bütün. Ve bu arada gerçekten aydınlığın bulunabilmesi için de, onu şu görebilmemiz için de önce gölgeye bakmamız şart yani. Yani onu görmeden çünkü bir bacak olmuyor ve güçsüz oluyoruz aslında. O gölgenin evet. Mutlaka farkında olmamız lazım.
Yani en büyük çalışmalardan biri o. Belki de insanlık içinde şu anda verilen bu es, toplu olarak yarattığımız gölgeye bir bakalım diye. Çünkü kapitalist sistemle beraber ruhu duymadığımız, zihinde kaldığımız ve tüketmek üzere ürettiğimiz bir sistemin içerisinde sarmal olarak kalmışken alınması gereken bir es ve bakılması gereken bir karanlığın içinden geçiyoruz galiba.
Hem de nasıl?
Hem de nasıl, aynen. Vaktimiz küçük küçük doldu, hatta geçtik bile ama ben bir son sorumu sormadan edemeyeceğim seni yakalamışken, benim bu kadar eski dostum olaraktan. En önemli konu bence, bizim topraklarımızda da en kıymetli çıkan düşünürlerden biri olan Mevlana'nın da en önem verdiği konulardan biri. Bu aşk nedir Özlem? Biraz aşka dair senden dinleyelim mi?
Of, aşk. Aşk teslimiyet ve güven.
Evet. Ben de bir tek oraya geliyorum sonuçta. Güven. Güven en önemli taşımız sanki. Kendimiz, iç sesimizi duyabilmemiz için de, teslim olabilmemiz için de.
Tamamen o. Yani ondan sonra, çünkü zihin başka hiçbir yerde tam olarak durmuyor, dinginleşmiyor, susmuyor ve aşk o dibine kadar olan güven, işte diğer adı teslimiyet zaten. Ve orada bütün yaşamla, kaynakla, her neyse onunla da bir olma, buluşma ve coşma ve yangına da yanmaya da razı olmak yani. Oraya da teslim olmak. Zaten oradan kaçtığımız için teslim olamıyoruz ya. Ve o yüzden de aşık olamıyoruz.
Kontrolü bıraktığın an aslında. Teslim olduğun an.
Aman yanmayayım orada böyle, evi hiç o yakmadan falan diye böyle o pazarlık başladığı an zaten olay.
Evet, bence zaten çoğu yapamadığımız şey insanoğlu adına baktığımız zaman o tedirginlik, o zihin, kendi daimiliğimizi devam ettirebilme endişesi. Ama halbuki geliyoruz, gidiyoruz ve bu iki zaman dilimi arasında ne kadar dolu dolu, ne kadar şefkatli kendimize ve etrafa ve yaşadığımız gezegene, bence geriye kalan o. Çünkü sonuçta gidiyoruz, burada kalmıyoruz. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Canım benim, çok teşekkür ederim. Kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyorum. Sağlıcakla kal. Keşke herkes görebilse. Işıl ışıl güneşin böyle yüzünden parladığı bir enerji içerisinde Özlem şu anda. Büyük keyif ona bakıyor olmak. Çok canım teşekkürler.
İnşallah buralarda da görüşmek üzere. İlk fırsat bekliyorum sizi.
Seve seve. Öpüyorum canım. Bay bay.
Sevgiler canım. Çok teşekkür ediyorum.